Ayrım 4. 5. Bölüm. Pit duşun altına girdi. Sıcak su derisindeki gözenekleri açıyordu. Ardından bir de soğuk duş aldıktan sonra banyodan çıktı. Havluyla kurulandı ve acele etmeden yavaş yavaş önceki geceden beri uzayan sakalını tıraş etti. Hunter'ın karargahına buluşma saatinin son anında ulaşmak gibi bir niyeti yoktu. Yaşlı bunak işteki ilk gününü berbat etmemeli diye düşündü. Sonra da aynadaki görüntüsüne bakarak sırıttı. Pit beyaz bir takımla pembe bir gömlek giymeye karar verdi. Kravatını bağlarken aklına kendini koruması için yanına bir şeyler almasının hiç de kötü olmayacağı düşüncesi geldi. Summer başarılı olamamıştı ama yine de Pit yaşlılığa doğru yönelen yaşantısındaki bazı üstünlüklerin her geçen saatle birlikte azaldığını anlamaya başlamıştı. Bundan böyle iyi yetişmiş profesyonel bir gizli ajanla yalnız ellerini kullanarak dövüşmeyi göze alamazdı. 712 Chanel Foyer Pistol model, 47.405 seri numaralı Mauser marka tabancayı tanıtmak için onun tam bir kana susamış silah olduğunu söylemek yeterdi. Tek tek ya da makinalı tüfek gibi otomatik olarak seri atış yapabilen tek tabanca türüydü. Kendisini namlunun karşısında bulma şanssızlığına uğrayacak zavallının yüreğine korku salacak görünümdeydi. Pit silahı yatağın üzerine rastgele attı ve yine bavulu ile ilgilenmeye başladı. İçinden tahtadan yapılmış bir koltuk altı kılıfı çıkardı. Kılıfın dar kenarında metal bir ray vardı. Bu metal ray süpürge sapı biçimindeki bir tutma yerinin içindeki bir diş üzerinde kayarak uzatılıyor ve silahı uzak hedeflere atış yapabilen bir karabinaya yani kısa namlulu tüfek durumuna sokuyordu. Bu süpürge sapı biçimindeki tutma yeri otomatik atış yapılırken de silahı iyice kavramaya yarıyordu. Pit silahın atış mandalını seri atışa göre ayarladı ve silahı kılıfa yerleştirdi. Sonra da bu çirkin öldürme makinesini bir plaj havlusuna sardı. Asansör lobiye varana dek her katta durarak yeni yolcular aldı. Ta ki kapasitesi tamamlanana dek. Pit asansörde bulunanlar havluya sarılı silahı fark etseler acaba neler düşünürlerdi diye aklından geçirdi. Kalabalık omuzlarına çarpa çarpa lobiye boşaldıktan sonra Pit inmedi. Kontrol panosundaki B düğmesine bastı ve bodrum katındaki garaja indi. AC kobrasını açtı. Mauser'i sürücü yerinin arkasındaki dar boşluğa bıraktı. Sonra da direksiyonun başına geçti. Pit arabayı garajın rampasından ağır ağır çıkardı ve burnunu kentin kuzey ucuna doğru yönelterek Kalakua Caddesi'ndeki akan trafiğe katıldı. Caddenin iki yanında uzanan palmiye ağaçları kavisli gövdelerini çağdaş mimari tarzında yapılan dükkan ve büroların üzerine doğru eğmişlerdi. Kaldırımlarsa canlı renklerde gömlek ve giysiler içindeki turistlerden oluşan yoğun bir kalabalıkla yılan gibi kıvrılıyordu. O anda güneş yakıcıydı ve asfalt yolda yansıyan güneş ışığı Pit'in önce gözlerini kızarak bakmasına, sonra da el yordamıyla dar kontrol panosunun önündeki güneş gözlüğünü aramasına neden oldu. Daha şimdiden Hunter'la olan buluşmasına bir saatten çok gecikmişti ama daha önce yapmak zorunda olduğu bir şey vardı. Bu kafasının geri kısmında kendisine kulak verilerek bir şans tanınması için yalvarıp duran küçücük bir ön seziydi. Arabanın lastikleri yolun kenarındaki kırmızı volkanik taşları çatır çatır çiğnerken Pit aslında ne bulmayı umduğunu da pek bilmiyordu. Ama 2 mil yol almıştı ki birdenbire aradığı şeyi gördü. Hemen arabasını park etti, yürüyerek küçük ve düzgün oyulmuş tahta levhayı geçti. Levhada Bernice Pauhi, Piskopos, Polinezya Etnografya ve Doğal Tarihi Müzesi yazılıydı. Daha yüksek bölümlerini çevreleyen balkonları bulunan büyük salonda uskundralı kanolar, doldurulmuş kuşlar ve balıklar, ottan yapılmış ilkel kulübelerin kopyaları ve eski Hawaii tanrılarının garip ve çirkin oymaları vardı. Pit cam bir kasa içindeki midye kabuklarından oluşan bir koleksiyonu düzenlemeye çalışan uzun boylu, beyaz saçlı ve dimdik duran adamı tanıdı. George Papaloa gerçek bir Hawaii'liydi. Geniş kahverengi yüzü, sivri çenesi, kalın dudakları, dumanlı kahverengi gözleri ve estetik bir görünümle çaba sarf etmeden hareket eden bir vücudu vardı. Adam başını kaldırdı, Pit'i tanıyınca da elini salladı. ''Ah Dirk, gelişinle gülüm şenleniyor. Gel, rahatça oturabileceğimiz bir oma gidelim.'' Pit adamı izleyerek temiz ve sade döşenmiş bir odaya girdiler. Mobilyalar eskiydi ama vernikle yeniden cilalanmıştı. Duvarları dolduran kitaplardaysa toz diye bir şey yoktu. Papa Loya masasına oturdu. Pete de Victoria tarzı bir kanepeye oturmasını işaret etti. Söyle dostum, Kral Kamehameha'nın mezarını bulabildin mi? Pete arkasına yaslandı. Geçen haftanın büyük bir bölümünü Kona kıyısı boyunca dalmakla geçirdim. Ama bir mağara mezarını andıran hiçbir şey bulamadım. Efsanelerimiz kralın mezarının su altı mağaralarında birinde olduğunu söyler. Bu su belki bir nehir de olabilir. Benden daha iyi bilirsin ki George, kurak mevsim boyunca nehirleriniz birer kuru dereden başka bir şey değildir. Papa Loa omuz silkti. Belki de en iyisi mezarın hiçbir zaman bulunmayıp kralın kalıntılarının huzur içinde yatması. Kimse kralınızı rahatsız etmek istemiyor ki. İşin içinde herhangi bir define de yok. Kralınız Büyük Kamehameha'nın mezarı yalnızca önemli bir arkeolojik bulgu olacak, o kadar. Bir de kemikleri rutubetli eski bir mağarada kalacağına, Honolulu'da inşa edilecek yeni bir mezara konacak. Sonra da insanlar onu ziyaret ederek saygıyla anacaklar. Papa Loa üzgün üzgün baktı. Acaba ulu kralımız siz Haoleslerin kendisini aptal aptal izlemelerinin değerini anlayabilir mi diye merak ediyorum. Sanırım kralınız günümüzde ülkesinin %80'ini doğuluların oluşturduğunu bilseydi, ona kara Haolesleri olan bizlere kolayca katlanabilirdi. Üzüntü verici bir şey ama gerçek. Japonlar 1940'larda bombardımanla elde etmeyi başaramadıklarını 70'li ve 80'li yıllarda parayla elde ettiler. Bir gün kalktığımda doğan güneşin Lolani Sarayı üzerinde batıdan yükseldiğini görürsem hiç şaşmayacağım. Papa Loa dik dik Pete'e baktı. Yüzü anlamsızdı. Halkımın çok zamanı kalmadı. Ancak 2 ya da 3 nesil boyu. Ondan sonra da öteki ırklar arasında tümüyle eriyip yok olacağız. Kendi soyumsa benimle birlikte sona erecek. Safkan Havaili olan ailemden hayatta kalan son kişiyim. Elini odada şöyle bir dolaştırdı. Bu nedenle de tüm yaşamımı bu müzenin kurulmasına adadım. Ölmekte olan bir ırkın, yani kendi ırkımın kültürünü koruyabilmek için. Papa Loa sustu ve boş gözlerle küçük pencereden Koalu dağlarına bakmaya başladı. Yaşlandıkça daha çok düşünür oldum. Şimdi de sanırım bir ihtiyarın gevezeliklerini dinlemeye gelmemişsindir. Bana sormak istediğin şey nedir? Pasifik girdabı diye adlandırılan denizdeki bir bölge hakkında neler bildiğini öğrenmek istiyorum. Papa Loa'nın gözleri kısıldı. Pasifik gir... Evet, demek istediğin yeri biliyorum. Birkaç saniye düşünceli düşünceli baktı, sonra da neredeyse fısıltı gibi bir sesle yavaşça konuşmaya başladı. Akamakani hemapa, kamahuna okanoli ikeya, akanakake kauhaibi houpi. Havaice çok ahenkli bir dil, dedi Pit. Papa Loa başını sallayarak Pit'i doğruladı. Bunun da nedeni dilimizde yalnızca 7 sessiz harfin oluşu. H, K, L, M, N, P ve W. Bir hecede yalnız bir sessiz harf olabilir. Deminki şiiri İngilizceye çevirirsek anlamış olur. Güney rüzgarları estiği zaman Kanoli Dağı görünür ve zirvesinde insanlar yaşıyor gibidir. Kanoli mi? Diye Pete sordu. Evet, kuzeyde bir efsanevi ada. Söylentiye göre yüzyıllarca önce bir aile kabilesi güneybatıdaki uzak adalardan, olasılıkla Tahiti'den ayrılmış ve kendilerinden yıllarca önce Hawaii'ye göç eden öteki kabilelere katılmak için kocaman okyanusta geniş bir kanoyla yolculuk yapmışlar. Ne var ki tanrılar halkının yurtlarını terk edip gitmelerine kızmışlar ve gökteki yıldızların yerlerini değiştirerek kanonun denizde yolunu kaybetmesine neden olmuşlar. Kuzeye doğru millerce yol aldıklarından Hawaii'ye ulaşamamışlar ama karşılarına Kanoli çıkmış. Sonra da orada karaya çıkarak adaya yerleşmişler. Tanrılar bu kabileyi gerçekten de çok kötü cezalandırmışlar. Çünkü Kanoli çıplak bir adaymış. Yalnızca birkaç Hindistan cevizi ve meyve ağacı, bir de kulkas bitkisi varmış. Soğuk ve temiz içme suyu bile yokmuş. Kabile halkı tanrılara kurbanlar keserek bağışlanmaları için yalvarmışlar. İstekleri kabul edilmeyince de acımasız tanrılarını fırlatıp bir kenara atmışlar ve Kanoli'yi bir bahçeye dönüştürebilmek için en kötü koşullar altında büyük bir uğraşa girmişler. Bu uğraşta birçoğu ölmüş ama birkaç nesil sonra Kanoli halkı adanın volkanik kayalıklarında büyük bir uygarlık kurabilmeyi başarmış. Ve bu başarılarından öyle çok mutlu olmuşlar ki kendilerini birer tanrı gibi görmeye başlamışlar. Pitt bizdeki Pilgrims, Quakers ve Mormons adlı tarikatları andırıyor dedi. Papaloa aynı düşüncede olmadığını belirtircesine derin bir iç çekti. Aynısı değil, sizin halkınız dayanak noktası olarak temelde dinlerini korudular. Oysa Kanoli yerleri kendilerini bir zamanlar taptıkları tanrılardan daha üstün gördüler. Hem ne de olsa cennetlerini eski tanrıları olmadan başarmamışlar mıydı? Ondan sonra da ölümlü insanların sınırını aştılar. Kauai, Oahu, Hawaii gibi öteki adalara baskınlar yapmaya, öldürüp talan etmeye, dönüşlerinde de oralardaki en güzel kadınları köle olarak yanlarında getirmeye başladılar. İlkel Hawaiililerin elinden bir şey gelmiyordu. Kendilerini birer tanrı gibi gören ve tanrı gibi dövüşenlerle nasıl başa çıkabilirlerdi? Hawaiililerin tek umutları kendi tanrılarına olan inançlarıydı. Tanrılarına kurtulmaları için yalvardılar. Tanrıları da onların isteklerini kabul etti. Hawaii tanrıları denizi yükseltti ve kötü Kanolilileri sonsuza dek sulara gömdü. Bizde de bunun gibi denizin yuttuğu bir ülkeyle ilgili benzer bir efsane vardır. O ülkenin adı Atlantis'ti. Atlantis hakkında bir kitap okudum. Eflatun Timaeus ve Critias adlı eserinde Atlantis'ten oldukça duygusal bir biçimde söz eder. Anladığıma göre yalnızca Hawaii efsaneleri değil, dünyadaki öteki efsaneler hakkında da bir otoritesin dedi Pitt. Papaloa gülümsedi. Efsaneler bir ip üzerindeki düğümlere benzerler. Her biri bir sonrakine bağlanır. Sana İncil'den daha önceki tarihlere denk gelmesine karşın İncil'deki öykülere neredeyse tıpatıp benzeyen ve çok uzak ülkelerde yüzyıllardır anlatıla gelen birçok öyküden söz edebilirim. Kahinler Atlantis'in yine su üzerine çıkacağını söylerler. Aynı şey Kanoli için de söylenir. Acaba efsanenin ne kadarının gerçeği yansıttığını merak eder dururum dedi Pitt mırıldanarak. Papaloa dirseklerini masaya dayadı ve birbirine sıkıca kenetlenmiş ellerinin üzerinden Pitt'e dik dik baktı. Garip dedi yavaşça, hem de çok garip. O adam da aynen böyle demişti. Pitt merak dolu bakışlara, o adam mı diye sordu. Evet, uzun yıllar önceydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraydı. Bir hafta hemen her gün müzeye bir adam geldi. Kitaplığımızdaki her kitabı ve el yazmalarını inceledi. Bundan başka Kanoli efsanesini de araştırmaktaydı. Aradan geçen onca yıl boyunca efsaneyi ilginç bulan daha başkaları da olmuştur sanırım. Hayır, o adamdan sonra ilgilenen ilk kişi sen oldun. Yıllarca önce karşılaştığım birini anımsayacak denli çok güçlü bir belleğim var dostum. Papaloa birbirine kenetlenmiş ellerini çözdü ve bir an duraksayarak gözlerini Pitt'e dikti. O olayı hiçbir zaman unutmadım. Nedeni ise çok basit. Çünkü adamı hiç unutmamıştım. Yani anlayacağın o adam sapsarı gözleri olan bir devdi. Şaşkınlığın ötesinde düş kırıklığı gelir. Düş kırıklığına uğrayan bir kişi kendinde değildir. O andaki hareketleri tümüyle içgüdüseldir. Öğle olmasına yarım saat kala müzede George Papaloa'nın yanından ayrıldıktan dakikalar sonra Pitt kendini işte böyle bir durumda buldu. Kafası karmakarışıktı. Arabanın vitesini değiştirirken hala umutsuzca bilmecenin ilk iki parçasını birleştirmeye çalışıyordu. Müzenin otoparkında gri renkte eski bir kamyon da harekete geçti ve iyice yakından Pitt'in peşine takıldı. Pitt aklından hep yolda pusuya yatmış trench kotlu ve ufak gözlü düşman ajanlarıyla karşılaşacağını geçirdiğinden ardındaki kamyonun bir kuruntudan başka bir şey olmadığını kabul etmeye hazırdı. Ama ne var ki Pearl Harbor'a doğru yol alırken kamyon da sanki kendi arabasına iple bağlıymış gibi her virajda yanı başındaydı. Pitt bir viraj daha aldı ve gözlerini dikiz aynasından ayırmadan hızını biraz arttırdı. Kamyon da virajı aldı, sonra biraz geride kaldı ve hemen hızlanarak arayı kapadı. Önceki duruma getirdi. Pitt kıvrımlı trafikte 2 mil ilerledi. Daha sonra da Tantalus Dağı yoluna saptı. Her dönemeçte gaz pedalına biraz daha basarak Koaluu dağlarının sık ormanlı tepelerine doğru kıvrıla kıvrıla çıkan keskin virajlarla dolu yolu kolayca ilerledi. Zaman zaman da dikiz aynasına bakarak önündeki küçük kırmızı arabaya yetişmek için direksiyonla boğuşan kamyon sürücüsünü izledi. Bir süre sonra beklemediği bir şey oldu. Herhangi bir silah sesi duyulmadan ansızın bir mermi kapının kenarındaki dikiz aynasına çarptı ve küçük yuvarlak aynayı parçalayarak delip geçti. Oyun sertleşmeye başlıyordu. Pitt gaza bastı. Kendisini izleyen Dodge'la arasını biraz açtı. Orospu çocuğu susturucu kullanıyor diye Pit içinden geçirdi. Kent dışına çıkması aptalca bir davranıştı. Hiç olmasa kent trafiğinde daha güvenceli olurdu. Şimdi ise tek umudu ikinci bir mermi kafasını dağıtmadan Honolulu'ya geri dönmeyi başarabilmesiydi. Şansı yaver giderse belki devriye dolaşan bir polis arabasıyla da karşılaşabilirdi. Ama Pit dikiz aynasına ikinci bakışında şoke oldu. Kamyonla arabasının tamponları arasındaki uzaklık 10 metre bile değildi. Kendisine iyice yaklaşmıştı. Yol 600 metre yükseklikteki bir tepeye ulaşmış, bir dizi keskin virajla aşağıda görünen kente doğru dik inişe başlamıştı. Pit önünde bir mil kadar uzanan dümdüz yola hızla atıldı. Kamyon da arayı kapamaya çalıştı. Pit ilk viraja hazırlıklı olması için arabanın hızını aynı tuttu ve hedef küçültmek için arabası el verdiği ölçüde koltuğuna gömüldü. Kamyon yolun ortasındaki çizgiyi geçip kendi arabasıyla yan yana gitmeye başladığında Pit'in gözü kilometre saatine kaydı. İbre o anda 100 kilometreyi gösteriyordu. Pit başını yana çevirdi, camdan dışarıya baktı. Düzensiz ve tütünden sapsarı olmuş dişleriyle sırıtan uzun siyah saçlı kamyon sürücüsünü gördü. Bakışı bir an gibi çok kısa sürmesine karşın yine de adamın çiçek bozuğu yüzünde, alev gibi parıldayan gözlerindeki ve yanmış ceviz rengi tenini örten kocaman gaga burnundaki her ayrıntıyı görebilmişti. Pit büyük bir öfke içindeydi. Kamyondaki serserinin sırıtan suratını darmadağın etmek için tabancasıyla ateş edememesine içerliyordu. Koltuğunun tam arkasında duran mükemmel bir otomatik silahı vardı ve ona erişemiyordu. Vücudunu istediği biçime sokabilen 1 metre 20 santim boyundaki bir akrobat belki Mauser'i uzanıp alabilirdi. Ama koltuğuna iyice gömülen 1 metre 90 santim boyundaki Pit alamıyordu. Pit'in elindeki bir başka seçenek ise arabayı durdurmak, arkaya uzanmak, koltuğun gerisindeki silahı yakalamak, havlu örtüyü ve silahın emniyetini açmak, en sonunda da atışa başlamaktı. Tek sorun zamanlamaydı. Eski kamyon çok yakınındaydı. Pit daha havlu örtüyü açmaya fırsat bulamadan gaga burunlu sürücü kamyonu durdurur, tabancasında kalan öteki 5 mermiyi Pit'in karnına boşaltabilirdi. Yol ileride sola doğru keskin bir dönüş yaparak tehlikeli bir viraj oluşturuyordu. Virajın köşesinde sarı bir işaret levhası göze çarpıyordu. Üzerinde azami hız 30 kilometre yazılıydı. Oysa Pit viraja 75 kilometre hızla girdi. Kamyonsa virajı alırken merkez kaç kuvvetine dayanamadı. Bir an için yoldan çıktı ama sürücü kontrolündeki motorların büyük beygir gücünü kullanarak tehlikeden kolayca sıyrıldı. Pit kafasında her an sürekli olarak yeni yeni planlar yapmaktaydı. Önündeki viraja yaklaşırken hızını biraz azaltmak için gaz pedalına basarken dikiz aynasından da bir kez daha AC Cobra'sının yanına geçmek için hamle yapan kamyon sürücüsünü gördü. Hiç olmazsa sürücü silahını Pit'in kafasına nişanlamıyordu. Bu nokta kendisi için bir avuntuydu. Adamın niyeti Pit'i korkutup arabasını yoldan çıkarmak ve yolun bir kenarında dimdik uzanan kayalıklardan aşağıdaki vadiye yuvarlamaktı. 200 metre ileride yeni bir viraj başlıyordu. Pit'in hızı ise hala aynıydı. Gri Dodge Pit'in arabasının ön çamurluğuna santim santim yaklaşmaktaydı. Kamyon spor arabanın çamurluğuna vuracak olsa Pit hemen sarp kayalıklardan aşağı uçacaktı. Viraja 100 metre kala Pit gaz pedalını kökledi. Ayağını bir süre pedalın üzerinde öylece tuttu. Sonra da birdenbire geri çekip frene bastı. Pit'in bu ani manevrası kamyondaki sırıtan avcıyı hazırlıksız yakalamıştı. O da hızını arttırdı, avının yanına yaklaşmaya, daha sonra da çarparak uçurumdan aşağıya yuvarlamaya çalışıyordu. Ama artık çok geçti, düz yol bitmiş viraja ulaşmışlardı. Pit fren yapmayı sürdürdü, vitesi küçülttü ama yine viraja hızlı girdi ve yoldaki sürtünmeden lastikler acı acı çığlık attı. Pit'in AC'si bir süre dört tekerleği üzerinde sürüklendi ve arabanın arkası yana savrulmaya başladı. Pit hemen direksiyonu sağa kırdı ve savrulmayı dengeledi. Sonra da yine gaz pedalına basarak viraj bitiminin önünde uzanan dümdüz yola hızla atıldı. Dikiz aynasına göz attığında arkadaki yolun boş olduğunu gördü. Gri kamyon yok olmuştu. Pit yavaşladı ve yarım mil kadar ilerledi. Kamyon hala görünürde yoktu. Dikkatle yolda gerisin geriye döndü ve biraz önce geçtiği viraja doğru ilerledi. Tabii eski Dodge ansızın ortaya çıkarsa hemen o anda keskin bir dönüş yapmaya da her an hazırdı. Viraja geldi, arabayı durdurdu ve dışarı çıkarak yolun kenarına yürüdü. Uçurumun dibindeki toz bulutu tropik çalılığın üzerine yavaş yavaş inmekteydi. Sarp kayalığın bitim noktasının hemen yanı başında motoru paramparça olmuş gri kamyondan geride kalanlar duruyordu. Sürücü görünürde yoktu. pit sürücü yaramaktan tam vazgeçiyordu ki gözleri kamyon enkazının yaklaşık 30 metre ötesindeki bir telefon direğinin tam tepesinde hareketsiz duran nesneye takıldı. Dehşet verici bir görünümdü. Anlaşıldığına göre sürücü eski Dodge uçuruma doğru uçuşa başlamadan önce atlayıp kurtulmaya çalışmıştı. Ama yola denk gelememiş, onun yerine beton zemine tutturulmuş bir telefon direğine çarpmadan önce havada yaklaşık 60 metre takla atarak uçmuştu. Vücudu hat bakımı için telefon onarımcıları tarafından kullanılan madeni bir ayak dayama kancasına geçmişti. Pit büyülenmiş gibi bakarken demir kancanın alt bölümü yavaş yavaş kahverengiden kızıla dönüştü. Görünüm tıpkı kancaya asılmış bir sığırı andırıyordu. Pit arabasını Tantalus Dağı'ndan aşağı sürmeye devam etti. Manoa Vadisi gözetleme kulesini geçti ve ulaştığı ilk evin önünde durdu. Ve evin önündeki asmayla örtülü verandaya çıktı, kapıyı çaldı. Kapıyı açan yaşlı Japon'a bir kazaya haber vermek için telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu. Daha sonra da kadın iki büklüm eğildi ve eliyle Pit'e mutfakta duran telefonu işaret etti. Pit önce Amiral Hunter'ı aradı, ona kazayı ve kaza yerini çabucak anlattı. Amiralin sesi telefonda havalı klakson gibiydi. Pit telefon almacını kulağından biraz uzaklaştırmak zorunda kaldı. ''Sakın hemen Honolulu polisini arama.'' diye amiral kükredi. ''Bölge trafik ekipleri orasını iyice karıştırmadan önce kendi güvenlik görevlilerimi enkazın yanına gönderebilmem için bana 10 dakika süre ver, anladın mı?''
''Becerebilirim sanıyorum.''
''Güzel.'' Hunter Pitt'in yanıtındaki ince alayı anlamamış görünerek devam etti. ''10 dakika. Sonra da dost doğru Pearl Harbor'a gel. Yapacak işlerimiz var.''
Pitt peki olur dedi ve telefonu kapattı.
Pit 10 dakika bekledi. Bu arada da küçük Asyalı kadının uçuruma düştükten sonra hemen yanmaya başlayan kamyonla ilgili olarak sorduğu bir sürü soruyu yanıtladı. Daha sonra telefon almacını eline yine aldı ve santral görevlisinden Honolulu polisini bağlamasını rica etti. Polise kazayı ve kazanın yerini anlattıktan sonra telefonda sanki kum asalığına tutulmuş gibi konuşan ses adını sorunca Pit hiçbir şey söylemedi, almacı yavaşça yerine koydu. Pit kadına teşekkür ederek ayrıldı ve arabasına bindi. Tropik sıcağın neminden ve çukur koltuğunun sert derisinden terleye terleye 5 dakikaya kadar öylece oturdu. Bir şey bir türlü biçimlenmiyordu. Kafasının içinde daha önce çıkaramadığı ve ne olduğunu anlayamadığı bir ön sezi yine geri gelmiş, kafasını kurcalamaya başlamıştı. Sonra ansızın ne olduğunu anladı. Hemen arabayı çalıştırdı. Gerisin geriye kaza yerine doğru hızla ileriye atılınca arabanın Goodyear lastiklerinin asfalt yolda izleri kaldı. Kaza yerinden telefon ettiği yere varana dek geçen 5 dakika, zaman önemsizmiş gibi evde oyalanarak geçen 20 dakika, kaza yerine dönüşte geçen 3 dakika olmak üzere toplam 28 dakika boşa harcanmıştı. Peşinde birden çok kişiden olacağını daha önceden tahmin etmesi gerekirdi. AC Cobra ani bir duruşla yana savruldu ve bir kez daha uçurumun yanına yürüdü. Kamyonun enkazı tıpkı bıraktığı gibi, yani bir çocuğun parçalanmış oyuncağı gibi eğri büğrü ve paramparçaydı. İki yanda uzayıp giden telefon tellerini tutan kolları ve kendisini çevreleyen çitin tam ortasında terk edilmiş gibi duran telefon direği de bıraktığı gibiydi. Üzerinde ayak basma kancaları da duruyordu. Ama ne var ki kancaya asılı sürücünün ölüsü yok olmuştu. Yalnızca sabah güneşinin yakıcılığı altında pıhtılaşıp kristalleşen kırmızı leke duruyordu.